Ayrım 12. Bu roman o kız okusun diye yazıldı. Enver Aysever. Sayfa 195. 30. İstanbullular bilir. Kimi zaman bir giz yayılır kentin göğünde tüten dumandan, çağlar boyu biriken acının, kederin toplamıdır bu ve içinde türlü insanlara ayrı bir sesleniş, farklı bir ağıt bulunur. Ortak bir yazgının paydasında birbirine benzer gözyaşlarıdır akan. Bir sevgiliye duyulan özlem hangi makamdan taşar hemen bilinir ve efkar sözcüğü şiirli bir ezgidir İstanbullu için. Zaman kendince bir yol bulur akar ama sevgiliye hasret olanların kum saati bir başkadır. Bazen yanı başında çekilen bir aşk sızısı. Öylesine büyür, derin ve güçlü bir hal alır ki tüm İstanbul birlikte inler, birlikte söyler mısraları. Öyle günlerden biriydi yine yaşanan. Bir şehrin sokaklarında insanlar hızlı adımlarla ayrı yönlere yol alırken, sanki bile isteye çıt çıkarmıyordu ne kuşlar ne böcekler. Duygulu bir akşamın kendi ahengi vardı elbet ve iki genç günahkar hayalleri ayrı ayrı kuruyordu. İstanbul inanılmaz masalların yaşandığı, kahinlerin bile şaşkın kaldığı sevgililer şehriydi her zaman. Aklından geçenleri kendine itiraf etmekten çekiniyordu gitarcı. Göz ucuyla sargılı eline bakıyor, eğer sert bir yumruk atması gerekirse bunun dikişli eline maliyetinin ne olacağını hesaplıyordu. Şişman kamp kurmuştu odasına, ahmakça bir işe girişmesin diye atsız bir bekçi olarak dikilmişti başına. Ya dostluk edecek ve suç ortağı olacaktı arkadaşının ya da şişmanı da Tufa'ya getirip kendi başına halledecekti sorununu genç aşık. Doğru zamanı bekliyordu gitarcı, bir an önce sevgiliye kavuşmak için hamle yapmak istemesine karşın iştahını bastırmış ve eksiksiz kavuşmak adına ince bir kurgu yapmıştı. Eda'nın birkaç gündür okula gidip geldiğini biliyor, ailenin ilgisinin biraz daha azalması için bekliyordu. Nasılsa mektup sevgiliye ulaşmış, er ya da geç onu kurtaracağını müjdelemişti. Şişman büyük bir beceriyle habercilik işini halletmişti. Artık an meselesiydi kavuşmak. Eda her gün yeni bir haber almak, biri gelip çarpsın, dokunsun, fısıldasın, bir eylem olsun diye bekliyordu içli içli. Evde daha bir neşeli olması önce kuşku yarattıysa da, rutin gidip gelmeler ve Ari'nin doğurduğu güven geçici bir ferahlama yaratmıştı bile. Üstelik ev halkı, Müslüman komşularının da oğullarına sahip çıkacağına inanmış, bu meselenin olaysız sonlanmasında herkesin yarar göreceği anlaşılmıştı. Aileler kendi kabuğuna çekilmiş, yüzyıllara yayılan alışkanlıklar sorunsuz işlemeye başlamıştı yeniden. Çok zamandır İstanbul sokaklarında devrimci çığlıklar duyulmuyordu zaten. Gencecik evlatları dar ağacına giderken acı çekmeyi beceremeyen insanların yüzleri suçluluktan asık olmasına ama bir yalana inanmak için gönüllü koca bir kalabalık vardı. İstanbul bir yanıyla ölümün kanıksandığı ve gülünç kılındığı bir şehirdi aslında. Masası olduğu kadar zalim bir kentti. Ari her gün yılmadan giderek daha da katlanılmaz bir hal alan, kışkırtıcı tavırlarına karşın Eda'yı evinden alıyor, Göztepe'den aynı güzergahı kullanarak Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına dek götürüyor, çıkışta bir saniye sektirmeden yine aynı yolu kullanıp eve getiriyordu. Bu robotlaşmış, duygusuz ve soğuk adama Eda'nın öfkesi için için artıyordu. O an gelsin diye sabırsızlanan genç kadın daha arabaya biner binmez yüzünü dışarı çeviriyor, tek ses etmeden yolun bitmesini bekliyor, okulun önüne geldiğinde çarptığı kapı bir tokat gibi çınlıyordu çevrede ve ardına bakmadan öğrenci kalabalığına karışıyordu. Tüm bu olup biteni bir hafiye titizliğiyle not alan şişmanı kimse fark etmiş değildi. Üzerine düşen görevin ciddiyetini farkında olan güvenilir şişman birkaç kez yinelediği yolculukla kız ile Ari'nin ne zaman nerede olacağını öğrenmişti. Aynı saatlerde aynı yerden geçerek okula ulaşan Ari ile Eda artık kolay bir lokmaydı gitarcı için. Mesele sadece doğru zamanlamaya kalmıştı. Şişman suç ortaklığının dostluğa dahil olduğunu biliyordu. Bugünler için edinilen bir sıfat ve yüktü dostluk. İçini tırmalayan o kibirli, kötücül duyguyla başa çıkamıyordu yine de. Öylesine mutsuz ve tedirgin oluyordu ki şişman, kız ile oğlanın buluşması ne denli büyüleyici görünürse görünsün gözüne, ardından gelişecek olayların derin, karanlık bir kuyuda hepsinin boğulmasına neden olacağını seziyordu. Bir yandan gitarcı dostunu uyarmak için satır aralarında gereken mesajları veriyor, öte yandan hedefe odaklanmış, herkese kulaklarını tıkamış, gözlerini kapamış bir insana laf anlatmanın imkansızlığını biliyordu. Aşk insanı kör ve sağır eder dedikleri bu olsa gerek diye düşünebilirdi. Oysa akılsızlığın, yersiz cesaret gösterilerinin ve sonu yenilgi olan bir kavgaya girmenin de aşka dahil olduğunu hiç tahmin edemezdi şişman. Gösteri öncesi kulis telaşıyla hazırlandı iki genç adam. Aralarında sessiz bir uyum gelişmesi doğaldı elbet. Neredeyse günlerdir konuşmadan anlaşmayı, birbirlerinin kanaatlerini değiştirmeden soluk almayı ezberlemişlerdi. Sargılı eline ayrı bir özenle bakım yaptı gitarcı. Önce sargıyı açtı, yarasının derinliğinin saygı uyandırdığını düşündü, ardından tek eliyle merhem sürdü ve yeniden kapadı üstünü. Ruhu derin bir sızıyla savrulurken bu yara bir aşk madalyası gibi varlığını duyumsatıyor, sevgiliye duyulan özlemi bir kanıtı olarak bedenine acıyı zerk ediyordu. Kendince bir kutsal sözlük geliştirmiş, yeni sözlerden oluşan başka bir dil kurmuştu genç adam. Uzun düşünme zamanları tek bir duyguya odaklanmış, yüreğindeki ateş körüklendikçe yaşam sevinci, intikam duyguları, hasret ve şehvet iç içe geçmişti. Sarnılı geceler geçirmesinin nedeni buydu. Yanı başında neyin nöbetini tuttuğunu süreçte kavramış şişman, kimi zaman gümbürtülü horultular eşliğinde gerçek hayattan sinyaller gönderiyordu düşüncenin labirentinde kavrulan dostuna. Ari, kapıyı aralamış, güzel bir Göztepe sabahında özel şoför titizliğiyle kızı beklerken, iki genç adam çoktan Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeki göbekte yerlerini almıştı. Birazdan Göztepe'den kalkacak olan araç, adım adım sevgiliye getirecekti. Bunun düşünü kuran gitarcı hülyaları gömülmüştü. Serin bir sabahtı. Üstünde pardüsü, içinde ince, mevsime uygun dik yakalı bir kazak vardı. Petrol mavisi bir kazak. Rahat hareket etmesini sağlayacak bir pantolon, ayaklarında lastik babuşlar. Kıyafeti uyumsuzdu ve bakımsız görünüyordu gitarcı. Üzerindeki pardüsü bir kimlik kartı gibiydi ve az sonra yaşanacaklar sırasında mutlaka akılda kalıcı, belirgin bir imge olacaktı. Şişman kendinden beklenmedik bir rahatlıkla kapı önündeki seyyar tezgahtan aldığı simidi kemiriyor, plastik bardaktaki çayını yudumluyordu. Bu bardaktaki o tat canını sıkmıştı. Çaydan çok plastik içiyoruz diye söylendi kendi kendine. Olup biteni sıradan, günlük yaşantını bir parçası gibi görmek için can atıyordu. Eda ilk kez Ari'ye o sabah günaydın dedi. Günlerdir tiksintiyle baktığı bu soylu aile dostuna bu kez biraz acıdı. Hatta şefkatle kusura bakma demek istedi. Belki söyledi de ne Ari bir şey işitecek haldeydi ne de kız içinde beliren sevincin garipliğinden sıyrılıp yüksek bir tınıya taşıyabildi düşüncesini. Köprünün üstüne geldiklerinde yine uçsuz bucaksız uzanmış denize doyasıya baktı Eda. Her gün geçtiği bu köprü şehrin ruh haline uygun akan su yolu büyüleyici ve ürkütücü gelirdi Eda'ya. Denizde ağır ağır ilerleyen bir tanker göründü. Koca bir canavar geliyordu köprüye doğru. O denli büyük cüssenin köprünün altından geçip gidemeyeceğini, mutlaka çarpacağına ve büyük felaket yaşanacağına inanıyordu Eda. Yakınlaştıkça büyüyen o ürkütücü canavar midesini bulandırdı. Daha çocuk belleğinde dipdiri duruyordu Kadıköy açıklarında yaşanan tanker faciası. Bir sabah İstanbul kükürt kokusuyla uyanmış, göğüs siyah, simsiyah bir zift kaplamıştı sanki. Herkes birbirine soran gözlerle bakıyor, vakit ilerledikçe felaketin boyutları ortaya çıkıyordu. Sabah haberlerinde dile gelen büyük facia saatler ilerledikçe derinleşiyordu. Sabah 5.30'da duyulan büyük patlama tüm Kadıköylüleri ayağa kaldırmış, Haydarpaşa Garı'nın bütün camları kırılmış, büyük korku yaşayan İstanbul ahalisi kendini tuhaf giysiler içinde sokağa atmıştı. Her gün silahlı çatışmalara, bombalı eylemlere alıştırılmış insanlar bunca büyük gürültünün hayra yorulamayacağını biliyordu bilmesine. Ancak açık denizde yanmaya başlayan Independa, seyirlik bir filme dönüyordu zamanla. Şehrin farklı yerlerinden duyulan patlamalar, bölgelere göre yer yer kızıl, yer yer siyah gökyüzü hiçbir büyük felaketin o kadar da uzak olmadığını ispatıydı. Karanlık bir kader şehrin üstüne örtü olmuş, altında İstanbullular boğuluyordu. Independanta'yı izlemek için Salacak sahiline, Kadıköy iskelesine, Üsküdar'a gelenlere rastlanırdı. Bu tuhaf izlence bir yandan kendi iktisadını yaratıyor, İstanbul şaşırtıcı bir güvenle içindeki yaşamın akması için kucak olmaya devam ediyordu. Ölü balıklar kıyıya vurmaya başladı önce, sonra zehirlenmiş kuşlar göründü, alevler günlerce korkuya boğdu İstanbul'u. İstanbul ahalisinin yüzündeki günlük ifade artık endişe olmuştu. Çocuk aklıyla daha büyük felaketlerin arifesinde olduklarını henüz bilmiyordu Eda. Bir şehir cayır cayır yanıyor, ardından tanklar, postal sesleri arasında darbe sabahına ayılıyordu İstanbullular. Askerler sabaha karşı evleri basacak, kitaplar suç nesnesi olarak tutuklanacak, zindanlarda insanlar üst üste istif edilecek ve gökyüzüne yerleşen karanlık kalıcı ve boğucu bir hal alacaktı. Çocuk sevincini, oyuncak peşinde koşma masumluğunu bir günde yitirecekti tüm bir şehir. Benzersiz bir korku, amansız bir hastalık saracaktı herkesi. İstanbul yaşattıkları kadar öldürdükleriyle de bellekte iz bırakacaktı. Tüm bunları garip bir zamanlamayla aklından geçirdi Eda ve köprüden çıkıp sağa dönünce arabanın içinde derin bir oh çekti. Zincirli kuyudan ağır ağır etilere yol alan araçta sabırsızca çırpınan bir genç kadın vardı. Eda isimli bu kadının kalp çarpıntısı zelzele yaratacak kadar güçlüydü. Günlük koşuşturma içindeki orta yaşlı kadınlar tezgahlarını dışarı çıkarıp biraz tembellik eden esnaf, etilerle sesinde henüz birbirine açılamayan gençler arasından Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına doğru ilerlediler. Kesik kesik solumaya yol açan trafik lambaları, hızlı akması gereken o saniyeleri neredeyse sonsuz bir bekleyişe döndürmüştü. Üniversitenin önündeki göbekten döndü Ari'nin kullandığı araba. Şişman arkadaş gitarcıyı koluyla uyardı. "Geldi," dedi sanki. Her zaman olduğu gibi kız kapıdan dışarı süzüldü, şoför olan dikizleme görevi için bekledi, bir ses duyuldu. "Eda," diye. O an herkes yutkundu, o büyük suskunlukta kız sesi buldu. İki sevgilinin gözleri büyüdü, aynı anda etraflarındaki herkes her şeyi ağlamaya başladı sanki. Gökkuşağının tüm renkleri avuçlarındaydı İstanbul'un. Ari doğruldu, görevini yapmak isteyen bir polis gibi müdahaleye yeltendi. Nereden çıktığı anlaşılamayan şişman büyük bir öfkeyle çaktı yumruğu oğlana. Arabanın iki kapısı açık. Ari yere yığılmışken etraftan çığlıklar duyuldu. Üniversitenin önünde yerde burnu kanayan gence yardım için koşanlar görüldü. Şişmanın üstüne çullandı birileri. Gitarcı ona yardım etmek için davrandı. Şişman "gidin, gidin" diye yalvarıyordu. Eda ne yapacağını bilemez bir halde tereddütle durdu öylece. Pardesülü genç adam tuttu kızın elinden. Bir taksinin kapısı aralandı. İçeri sızdılar hırsızlama kız ve oğlan. Nereye gideceklerini soran taksi şoförüne Eda cevap verdi. "Büyükada'ya gideceğiz. Bizi Karaköy'e götür." 31. Taksici gereksiz bir tez canlılıkla gaza basarken bir gangster filminde başrol oynamanın ciddiyetini koruyordu. Gözü dikiz aynasında iki gencin üzerindeydi. Kaçak bir aşkın sırrına erişmeye çabalıyordu bir yandan, öte yandan böyle anlara denk gelen kederli bir eski Türk müziği şarkısı çalan radyoya şükrediyordu. Gençleri yüreklendirecek bir sözü yoktu. Gençlerin de onu dinleyecek halleri yoktu gerçi. Arada bir göz ucuyla baktığında sanki birbiriyle yüzleşmekten çekinen iki insan görüyordu arka koltukta. Donuk yüzler dışarıyı izliyor, eller çoktan buluşmuş ve kelepçe gibi birbirine kenetlenmişti. Vapurun kalkışını haber veren düdük sesi akışı daha da hareketli hale getirdi. Acele ödenmesi gereken 3 kuruş için taksici başıyla "istemem" diye işaret etti. Gitarcı sevgi ve mahcubiyetle gülümsedi adama. "Hadi gidin, yolunuz açık olsun" dercesine bakıyordu taksici. Gençler koşarak arabadan inip neredeyse son yolcu olarak vapura bindiklerinde derin bir oh çekti adam. İstanbullu biri olarak kaç zamandır direksiyon sallıyordu ve aşk hallerinin yapmacık olanıyla hası arasındaki farkı biliyordu. İçine bir esenlik geldi şoförün, yersiz bir ferahlama. Adımlar kendiliğinden güverteye götürdü sevgilileri. Az sonra beliren çaycıdan iki ince belli almaları ve birbirlerine daha yakın tek vücut olmak için sokulmaları aynı anda oldu. Esinti vardı. Serin bir sabahtan öğleye doğru akan saatlerde koca vapurda 3-5 kişi vardı. Sahne aşıkları terk edilmişti. Geminin ihtişamlı yolculuğu, özgürlük şarkısı söylemeyi itiyordu gitarcı ile Eda'yı. Giderek uzaklaşan İstanbul, masalsı bir terk edişin tüm acılı, korkulu izlerini taşıyor, o dakikada kopan kıyameti her ikisi de biliyordu. Akıllarından geçeni dile getirmekten kaçınıyor, eğer kaygılar yüksek sesle göğe ulaşırsa büyük bir felaket olacağını seziyorlardı. Birbirlerinden başka dayanakları yoktu. Garip bir kimsesizlik ile kavuşmanın verdiği suçluluk iç içe geçmiş, tertemiz, berrak hava ve ona inat soğuk esinti tabloyu tamamlamıştı. Her şeyi ellerini ayırmadan yapma çabaları izleyenlere gülünç gelebilirdi. Oysa günlerin birikimi bir kez kenetlenmiş parmakları gevşerse çok uzağa düşeceklerini inandırmıştı gençleri. Vapur yavaşça büyük adaya doğru süzülürken adalılar lekeler halinde seçilmeye başladı Rita'nın gözünde. Akşamları sevdiklerini bekleyenlerin görüntüsü canlandı. Yılların değişmez töreniydi bu. Her gelen vapur, yeni bir haber, farklı bir hikaye, özlenmiş akrabalar, işten gelen baba, ekmek parası demekti. Yolcular inerken bir merasim titizliğiyle sağa sola çekilen ada halkı, beklediğine kavuşunca sırasını başkasına devreder. Özellikle de şaşkın, meraklı gözlerle bakan çocuklar mutlulukla sarılırdı beklenen ziyaretçiye. Hafta arası gündüz saatlerinin tenhalığı alışılmış türdendi. Meyhanecilerin çoğu ağırdan akşam için masalları hazırlıyordu. yanındakine takılıp söylene söylene işini yapıyordu garsonlar, komiler. Vapurdan tek tük inecek kaçak içkiciler iyi para bırakmazdı ama siftah önemliydi. Karşılama töreninin ardından sahile aşmak için meyhanelerin arasından sıyrılmak gerekirdi. Eskiden milletin koluna bacağına sarılıp zorla masaya oturtma huyu yoktu kimselerin. Ancak öyle bir devir gelmişti ki ekmek aslanın ağzındaydı, rekabet moda olmuş, saygı, hürmet çoktan rafa kalkmıştı. Çok kazanmak için çok saldırmak, hatta kar uğruna küçük yolsuzluklar yapmak bir bahtı. Kitarcı belki ilk kez geliyordu adaya. Oysa Rita daha adımını atar atmaz tanıdık bir memlekete gelmiş gibi davranmaya başlamış. Yüzünde bir gonca gül gibi duran Gamze iyice belirginleşmişti. Adanın kendi havası, sazı, sözü, ahalisi vardı. Genç adamın, görenin hemen kavrayacağı yabaniliğiyle Rita'nın neredeyse tüm olan bitene hakim, emin halleri arasındaki tezat, memnuniyet uyandıran bir uyuma döndü hemen. Türlü makamlardan dökülen notaları şakıyan kuşlar, ruh hallerine göre mahur da oluyordu Hicaz'da. İstanbul'a uzaktan bakan gözlerin dinginliği ve güveni hemen hissediliyordu. Bedenine büyük gelen pardüsüsüyle, bir kızın peşine takılmış gence kötülükten uzak, şaşkın bakıyordu esnaf. Her türden insanın geldiği, konakladığı, kendi dilinde yaşadığı bir halkın kurtarılmış, ütopik bir çevrenin içindeydiler. Tüm adaya yayılan deniz, çimen kokusu mutlu olmak için yeter sebepti elbet. Faytonlara yaklaşırken bu koku yerini gübre kokusuna bırakıyordu. Atların esnemesi, arada bir dişlerini göstererek hendilerini anımsatmaları, arabacıların bazen sevgiyle onlara dokunup, tembellikte ısrarlı olanına sert bir kamçı darbesi indirmesi alışılan görüntülerdendi. Rita, faytoncuyla merhabalaşıp kendinden emin, "Levi Pansiyon," dedi. O gün sevdiğinin onu bulacağını biliyormuş gibi hangi yolculuğun ardından nereye gideceğini hesap etmişti genç kadın. Günlerdir yaptığı ince tasarların bu biçimde elinden kayıp gitmesi uzun süredir ilk kez kahkahalarla güldürüyordu gitarcıyı. Kızın yoluna, suyun akışına bırakmıştı kendini ve şimdi tepeye doğru salıncak misali sallanarak tıpır tıpır ahenkli adımlarla ilerleyen faytonda sevgilinin kucağına bırakıvermişti kendini. Genç kadın, çevredeki çiçeklerin adlarını sayıyor, kimi zaman dallarıyla faytonun içine güzelliklerini, yemişlerini sunan ağaçlara bir anne inceliğiyle dokunuyordu. Artık güneş yüzünü iyiden göstermiş, ağır ağır ilerleyen fayton hafif esrik bir rehavete sürüklemişti sevgilileri. Gün ortasında birlikte görülen bir düştü bu. Aniden esen rüzgar ıtır kokusunu getirmişti. Kokuyla birlikte aşağıda uzanan denize baktılar. Birbirlerine daha bir sokulup benzersiz bir hasretle öpüşmeye başladılar. Artık tanıdık dudaklar bu kez özlemin yakıcı arzusuyla birbirine değmiş, esintiyle birlikte aşağıdan gelen iyot, yosun kokusu, yaşam sevinci olmuştu o an. Yeryüzünün benzersiz tablosuydu yaşanan. Berrak bir zihin kadar yalın deniz. Sandallarında günlük rızkını çıkarmak için çırpınan balıkçılar. Bu çabaya saygılı, evladını korur biçimde iskeleden ayrılan vapur. Ta uzakta, bir ömür kadar uzakta özlenen İstanbul. Yüzyılların bilgeliğiyle sevgilileri rahatsız etmemeye özen göstererek, ağır ağır adımlayan atlar ve arabacı. Gözler derin uykuya dalar gibi kapanıyor, öpüşmenin tadı ve şehvetin gücüyle kimi vakit aralanıyor, o an karşılıklı soluk kesen bir istekle göğe doğru yol alıyordu bedenler. Ezan sesinin aniden duyulması şaşırtmadı sevgilileri. Çan sesi büyük adının bildik melodisiydi zaten. Ama Rita, kutsallığı ve Tanrı'yı anımsatan tüm tınılardan, simgelerden nefret ettiğini, sevişmeleri lanetleyen birine inanmanın ahmaklık olduğunu kulakları çınlatırcasına haykırdı. Büyük ada semalarına doğru. Bu ibadeti görmeyen bir tanrıya nasıl sığınabiliriz diye sarıldı sevgilisine. Kaçak sevişme saatlerinde bir öğle üstü iki genç adaya tepeden bakan küçük cumbalı Levi pansiyona vardılar. Kimsecikler yoktu, çıt çıkmıyordu. Adımlar özenle atılsa bile hışırtı hemen huzuru bozveriyordu. Kitarcı bu korkutucu sakinlikten ürktü önce. Hemen alışıyordu insan dünyadan kopup bir başka dünyaya katılmaya. Uzaklaşan faytonun sesi armoniyi bozmadı. Yaşlı, Yahudi bir kadın karşıladı gençleri. O kadar yaşlıydı ki onları işittiğine ya da gördüğüne inanmak imkansızdı. O kadar yaşlıydı ki elleri çillerle dolmuş, derisi kat kat buruşmuştu. O kadar yaşlıydı ki bir büyücü kadar gün görmüş, pek çok yasak aşkın acısıyla ömür tüketmişti, zehirli buluşmaları, yasaklı sevişmeleri kutsayıp affetme hakkını ona vermişti deniz, gökyüzü ve ada. Yaşlı kadın ses vermedi. Bir iki İbranice cümle mırıldandı. Dua olması muhtemel, kısacık cümleler. Rita için tanıdıktı bu dil. Anlamamıştı ama yüreğinde hissetmişti. Tepeden tırnağa simsiyah giyinmiş bir kadın. Tüm ömrünü sevgilisini sürgünlere, ölümlere yolladığında karartmış bir kadın. Özlemle bu adı koymuştu pansiyona. Hiçbir vapur ona müjdeli bir haber getirmemiş, beklediği yolcu bin yıllardır adaya adım atmamış, tek taraflı yazdığı mektupları sahibine ulaşmamıştı. Sessizce odaya çıktılar. Gitarcı şaşkın bir halde, hızlı hareketlerle odaya hava girsin diye balkonun penceresini açtı. Çırılçıplak bir deniz öylece ızalmaktaydı. Balkona çıkan genç adam dalgınlıkla baktı uzunca. Ardından Rita'yı işitti. Odaya döndüğünde benzersiz deniz kadar güzel ve çıplak Rita'yı gördü yatakta. 12. ayrımın sonu sayfa 208.